Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik Masa'da Ceren Öney Kalan sesimizle sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, bu hafta da Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'denle birlikteyiz. Değerli Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ederim.
Evet değerli Hocam, bu hafta kurbanı konuşacağız. Hı hı. Öncelikle kurban nedir ve neden kurban kesiyoruz değerli Hocam?
Kurban Arapça kelime olarak baktığınızda garebe diye üç kelimeden oluşan bir kavramdan türetilmiş bir ibadet işlemi. Yakınlaşmak anlamına geliyor. Hı. Kurbanı biz bir yakınlık vesilesi olması bakımından, Rabbimize yaklaşmak bakımından kurban kesiyoruz. Tarihsel olarak şöyle geçmişe baktığımızda aslında kurbanın Hazreti Adem ve evlatlarından başlayıp hemen hemen tüm peygamberlerde ibadet olarak karşımıza çıkmış. En son da İslam'da da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hem surelerde bu noktaya dikkat çekilmiş olması bağlamında hem de Hazreti Peygamber'in sözlerinde ve fiillerinde bulduğumuz bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Adem'in evlatlarında nasıl başlıyor? Çünkü çok farklı gerekçeler insanları kurban kesmeye itmiş. Mesela Hazreti Adem evladında kurban uygulamasını bir doğru ve yanlışı tespit adına atılmış bir adım olarak görüyoruz. Habil ve Kabil çözemedikleri bir problemde haklılık kimdedir noktasında bir haklıyı tespit etme adına her ikisi de kendi meşgul oldukları şeylerin en iyilerini adamak suretiyle bir test gerçekleştirirler. Habil hayvancılıkla uğraşmaktadır. Kabil tarımsal işlerle meşgul olmaktadır. İşte onun en iyi yetiştirdiği buğdayı Allah'a kurban olarak sunmak yerine aslında yetiştirdiğinin en zayıfından sunduğu kitaplarımızda bize bilgi olarak aktarılır. Buna karşılık Kabil'in de yetiştirdiği en iyi koçu kurban olarak o doğruya ulaşmanın aracı olarak sunduğu bize anlatılır. Ve burada kabul olan kurbanın Habil'inki olduğu, yani niyetini iyi tutan, Allah için en iyisini hasredip vakfedenin öne çıktığını görürüz. Aslında burada bize şu öğretilir. Mülkün gerçek sahibinin Allah olduğu, verenin Allah olduğu, Allah için de en iyisini, hani malla bizim dedikten sonra, kendimize aidiyet duygusunu malla ilgili olarak geliştirdikten sonra tekrar verene en iyisini verebilme, adayabilme noktasıdır. Bu bir imtihandır. Zaten hayatımız bir imtihan hayatı. Yani denendiğimiz bir hayatı yaşıyoruz. Herkes farklı şeylerle imtihan oluyor. İşte bu imtihan olduğumuz noktalarda bazen üstesinden gelemediğimiz işler oluyor. O üstesinden gelemediğimiz işlerde bizim tekrar dönüp bizi yaratan, bizi bu hayatta sınayan Cenab-ı Hakk'a o üstesinden gelemediğimiz şeyi üstesinden gelmek için onun yardımına müracaat aracı olarak kullanılmış kurban. Bu örnekte böyledir. Hı. Mesela Hazreti Peygamber'in dedesi Abdülmuttalib'in şöyle bir adağından bahsedilir. 10 tane erkek evladım olursa birisini Allah için kurban edeceğim der. Dilinden böyle bir vaat dökülür. Hakikaten Cenab-ı Hak 10 tane erkek evlat verir. Yani çünkü o dönem şartlar açısından bakıldığında erkek evlat bir güç, kuvvet ve bulunduğunuz yerde varlığınızı muhafaza edebilmenin en önemli araçlarından birisidir. Ve 10 tane erkek evladı olunca kendisine bu sözü hatırlatılır. Hani böyle bir adakta bulunmuştuk. Ne yapacaksın? Hakikaten adağını da yerine getirmek için faaliyete geçer. Tabii evladını da kurban etmek istemez. Buna karşılık bu çözümü nasıl bulacağına dair bir araştırmaya girer. O devirde bir İslam henüz söz konusu değil, Hristiyanlık ve Yahudilik vardır. Hristiyanlık ve Yahudiliğin din adamları vardır. Hı hı. Kendisine bir rahip önerilir. Falanca rahibe git, bu problemi nasıl çözüleceğini ondan öğren derler. Rahip şöyle bir yöntem önerir. Bir tarafa Önce kura çekilir evlatlar arasında. 10 tane evladı vardır. Kura kime çıkar? Hazreti Peygamber'in babası Abdullah'a çıkar. O kurban edilecektir. Ama oğlunu kurban etmek istemez. Buna karşılık koç kurban edecektir. Bu öneriyi rahip yapar. Abdullah'a der bir tarafa koy. Karşısına 10 tane deve koy. Kura çek. Abdullah'a çıkarsa deveyi bir 10 daha artır. Tekrar kura çek. Yine Abdullah'a çıkarsa böyle onar onar artır. Ta ki ne zamana kadar? Evet. Develere çıkıncaya kadar. Bu öneri kendisine yapılır ve Abdülmuttalip başlar kura işine. Kuralar hep Abdullah'a çıkar. Ta ne zamana kadar? Deve sayısı 100'e çıkıncaya kadar. Rakam 100 olunca kura develerden tarafa döner. İşte o zaman 100 tane kurbanı, deveyi kurban etmek suretiyle Hazreti Abdullah kurtulur. Peygamberimizin babasıdır. Hazreti İsmail Aleyhisselam yine peygamberimizin bu anlamda babasının ve dedelerinin geldiği soyun ana kaynağıdır. Yani Mekke'de yerleşen Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail, Hacer validemizden olma. Biliyorsunuz o da bir kurban sınavıyla yüze gelmiş bir peygamberdir. İbrahim Aleyhisselam'ın rüyasının sonucudur o da. O da yine aynı örnekte orada devedir, burada da iş koça evrilir. Yani tam teslimiyet Hazreti İsmail üzerinde kurban etme üzere cereyan edecekken Cenab-ı Hak bir koçla niyet sağlam, amel icra edilecek, insani boyut tekamül edince rahmani boyut devreye girer ve insan kurtulur devreye, insanı kurban edebileceği meşru bir canlı alınır ve koç kurbanı gerçekleşir ve İsmail kurban olmaktan kurtulur. Hazreti Peygamber bunun için der ki ben iki kurbanın evladıyım der. Yani oradan o sütten geliyorum diye de işaret buyurur Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bu farklı bir örnektir. Bu da doğruya ulaşmanın, insanoğlunda burada meşru bir zemine ulaşmanın bir aracı olarak kullanıldığı olarak karşımıza çıkar. Yine farklı bir örnek, kurban örneği vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam döneminde bir adam haksız yere öldürülür. Fakat öldürülen kişinin katili bulunamamıştır. Ciddi bir ihtilaf ortaya çıkar. Bu katilin kim olduğunun bulunması adına şöyle bir yol önerilir. Bir hayvan kurban edilecektir. Kurban edilecek hayvanın bir parçası öldürülen kişiye vurulacaktır. O kişi onun vurulmasıyla beraber dirilecek, kendi katilinden haber verecek, tekrar ölecektir. Tabi bunlar peygamberi yol ve yöntemler ve peygamberi mucizeler olarak karşımıza çıkan uygulamalardır. Bunlar daha doğrusu peygamberlere has adımlardır. Normal vatandaşların, normal insanların yapması düşünülmeyecek işlerdir. Normal insanlar kimdir? Mesela Abdülmuttalip'tir. Peygamberimizin dedesidir. Orada konu evladın kurban edilmesidir. Abdullah Hazreti, daha doğrusu Abdülmuttalip evladı Abdullah'ı değil, karşısında deveyi kurban etmeyi hedeflemiştir. Fakat adağından kurtulmanın yolu olarak işte onar onar artırmıştır. Ama iş peygambere dönünce Hazreti İbrahim oğlunu yatırmıştır, kesecektir.
Evet.
Yani peygamberden beklenen olağanüstü durumdur. Çünkü peygamberler mucizeyle imtihan edilmiş, mucize ikram olarak kendilerine verilip insanlara olağanüstülükler sergilenmiş kimselerdir. Mesela bugün biz bir maktulün katilini ararken ölmüş bir kişiye neyi kurban edersek edelim kafasına vuralım, onu diriltmemiz mümkün değil. Diriltme işi ancak peygamberi bir ortamda, peygamberin şahit olduğu, şahitlik edeceği bir ortamda mucizevi olarak gerçekleşebilir. Bir peygamber tavsiyesi olarak gerçekleşmiştir bu. Dolayısıyla hakikaten bir hayvan kurban edilmiştir. Ölenin üzerine vurulmuştur azasıyla. O da dirilmiş, katilinden haber vermiş, tekrar ölmüştür. Şimdi bütün bu örnekler şunu göstermektedir. Aslında insanoğlu hayatta daraldığı, kitlendiği, çözümsüz kaldığı noktalarda bu çözüm arayışını hep bir şeylerinden feragatta bulunarak, Allah için bir şeyleri feda ederek çıkmışlardır.
Ve en sevdiklerimiz.
Ve burada tabii en sevdikleridir. Yani o yüzden Kur'an-ı Kerim'de len yenalallaha luhumuha ve la dimauha velakin yenaluhu takva minkum der. Nedir manası? Yani sizin o sıkıntılarınızı aşmak için ya da Allah'a şükrünüzü ifa etmek için kestiğiniz kurbanların ne etleri ne kanları, bunlar hiçbirisi Allah'a ulaşmaz. Ne ulaşır? Sizden yükselen takva, sizin niyetleriniz. Yani bu ne için yapıp ettiğiniz meselesidir Allah'a ulaşan diye bir ölçü de dikkatimize sunulur. İşte bu noktadan baktığımızda kurban ibadeti, kurban bayramında kestiğimiz kurbanlar bizim esasen Allah'ın bize verdiği dünya nimetlerinin tekrar Rabbimize karşı bu nimetlerden bir numuneyi, bir örneği nimeti verene karşı feda edebilme, onun adına kesebilme, onun için adakta, onun için yine Allah'ın ihtiyaç sahibi kullarına ikramda bulunabilme meselesidir. Yoksa Allah'ın, tekrar edelim, bizim akıttığımız kana, ete, şuna buna herhangi bir ihtiyacı söz konusu değil. Zaten biz bu kurbanı kestiğimizde de o kurbanların etinin yine kesenin kendi ailesine, gelen misafirlerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılır olduğunu dikkate aldığımızda esasen toplumsal bir menfaatin de gözetilmiş olduğunu hep beraber görebiliyoruz. O halde İslam'da kurban dediğimizde ne tür kurbanlar var diye bir soruya cevap arayacak olursak, kurban çeşitleri, ki kurban bayramı hac ibadetinin aslında bir bayramıdır. Yani her yıl Müslümanların Kur'an-ı Kerim'de geçmiş ders sohbetlerimizden birisinde hacca temas etmiştik malumunuz. Evet. İşte o hac ibadetinde bu ibadeti yapma nimetini elde etmiş Müslümanların Allah'a şükürlerinin bir ifadesi yine kurban kesmek şeklinde tecelli eder. Biz buna hediye kurbanı diyoruz. Yani haçta kesilen. Haccınızı veya ona bağlantılı olarak umrenizi kamilen yaptınız. Cenab-ı Hak sizi davet etti. Siz bu davete icabet ettiniz lebbeyk diyerek. Ve bu ibadeti ifa etme şerefini elde ederek hacı olma vasfını kazandınız. İşte bu vasıfla beraber siz Kurban Bayramı'nın birinci günü Arafat'tan indikten sonra, Müzdelife'de gelip taşınızı attıktan sonra Allah için bir kan akıtma işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Allah için dünyalıklarınızdan da vazgeçtiğinizi ilan ediyorsunuz. Bir dünyalığınızı feda ederek. Yani bir örnek, bir numune sergileyerek yapıyorsunuz bunu. İşte bunun adı hediye kurbanı oluyor. Onun dışında herkes hacca gitmiyor. Tabi herkesin memleketinde olan Müslümanlar da var. İmkanı, hali, vakti yerinde olan, Müslüman olan, akıl bali olan, mali durumu iyi olan kimsenin de kurban kesmesi gerekiyor. Hı. Mezheplerde bunun farklı hükümleri var. İşte bir mezhepte vacip, kimisinde farz, kimisinde sünnet şeklinde farklı tanımlar geliştirilmiş. Ama burada sünnet diyen mezheplerin sünnet hükümleri de diğer mezheplerin farz ve vacibine yakın anlamda bir görev anlamına geliyor. Mesela Hanefi mezhebinde vacip dediğiniz şey Şafii mezhebinde sünnet olarak karşınıza çıkıyor ama Şafii mezhebinde vacip diye bir uygulama yok. Farzın altında sünnet. Yani onlarda sünnet dediğinizde mutlak yapmanız gereken bir vazife anlamına geliyor. O bakımdan sünnet. Yoksa hani onlar olsa da olur, olmasa da olur noktasından bakmıyorlar. Niye? Hani bir Müslümanın hali vakti yerindeyse ondan beklenen şey o yıl, yani her yıl, kameri yıl döndüğü an ne yapacaklardır? Allah için mallarından bir örneği ve en iyi örneği Allah için ne yapabileceklerdir? Feda edebileceklerdir. Bu bilinç önemli bir bilinçtir. Bu her yıl bizde şunu canlı tutar. Aslında Allah'tan geldiğimiz, Allah'a doğru gittiğimiz bir hayatı yaşıyoruz hepimiz. Yine Allah'ın verdiği nimetleri kullanıyoruz. Bu nimetler bir an kesiliverdiği an nasıl bir ihtiyaç ve muhtaç hale geldiğimizi, hani şöyle bir tanım getirir İslam alimleri, nahnu fukara'u ilallah de, biz Allah'ın fakirleriyiz derler. Yani Allah vermese hakikaten insanın hiçbir şeyi yok aslında. Allah'ın verdiği üzerinde zenginlik cakasını satıyoruz. Allah'ın verdiği üzerinde senin benim kavgasını yapıyoruz. Allah'ın verdiği nimetler üzerinde bir koşuşturmaca içerisindeyiz hepimiz. Aslında veren belli. Ama veren tuttuğu an nasıl bir sıkıntı yaşandığını da çok iyi biliyoruz. İşte zaman zaman bugün insanı filmler yapıyor. Gerçekliği olmayan filmler yapıyor. Bazen kıyamet sahnesini resmeden filmler seyrediyoruz televizyonlarımızda. Nasıl bir olağanüstü felaketlerin tecelli ettiği, insanların nasıl da aciz hale düştüklerini insanoğlu kendisi resmediyor. Kendisi filme dönüştürüyor. Bunun bir gerçekliğini işte ufak bir deprem örneğinde yaşandığında insanoğlunun nasıl da aciz hale geldiğini çok farklı örneklerle biliyoruz. Allah böyle imtihanlar vermesin. Kaldıramayacağımız yüklerle bizi imtihan etmesin. O bakımdan insan üzerinden, kendisinin üzerinden atamayacağı, kendi imkanlarıyla üstesinden gelemeyeceği sıkıntılarda işte devriye Cenab-ı Hak bir çıkış yolu olarak kurbanı önermiş. O yüzden biz bir nimete falan sahip olduğumuzda işte evladımız askere gider, biz onun için kurban keseriz. Evet. Bir kan akıtırız ki evladımızın bu ağır yolculuğunda, vatan için çıktığı bu ağır yolculuğunda başına bir musibet, onun üzerinden bir kan akmasın da o kan bu kestiğimiz meşru hayvan üzerinden akıtılsın deriz. Yine bir beklediğimiz evlat vardır, çocuk isterler. Eğer bir çocuğum olsun kurban keseceğim der, adakta bulunur. Hı hı. Çocuğu verir Allah, kurban kesmesi beklenir o kişiden. Başka tür bir sıkıntısı vardır. Yine kan akıtmak suretiyle bir hayvan adamıştır. O sıkıntısı izale olur. Onu kesmesi beklenir.
Ya da çıkarız. Hastalıktan, ağır bir hastalıktan aynen öyle. Çıkarız.
Bütün bunlar, yani bunlar şu anlama gelir. Doğru, bir kan akacaktır ama bu kan bu kişiden değil de akabilecek üzerinden aksın ameliyesidir. Mesele bu, niyet bu zemin üzerinden yürür. O bakımdan bu aynı zamanda bir fedakarlıktır, bir feragattır. Aslında bu doğru adrese doğru bir yürüyüş halidir. Yani sıkıntıyı verenin farkındasınız. O sıkıntının kim tarafından alınabileceğini biliyorsunuz. Onun için bu sıkıntının izalesinde sizden bir adım bekleniyor. Hmm. O adımı atıyor musunuz, atmıyor musunuz? Ya da bu adımı nasıl atıyorsunuz? Mesele böyle bir şey. İşte kurban burada bu adımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ve biz her yıl Kurban Bayramı'nda bazen eğer büyükbaş hayvan yoluyla bir kurban edeceksek işte 7'ye kadar hisseli bir şekilde kurban kesmek suretiyle bu ibadeti ifa ediyoruz. Eğer küçükbaş hayvan cinsinden olacaksa, ki onlarda da her bir hayvan bir kişiyi kaldırmak suretiyle bir küçükbaş hayvanı kurban etmek asgari şartlar için söylüyoruz bunu. Ederek bu sorumluluğu, nimet sorumluluğunu, sahip olduğumuz dünyevi nimetlerin şükrünü ifa aracı olarak ortaya koyuyoruz. Tabii bunu ortaya koyarken de bir taraftan topluma da büyük bir katkısının olduğunu da biliyoruz. İşte şimdi işte kurbana doğru ilerliyoruz hep beraber. Çok farklı vakıflar, dernekler, yardım kuruluşları kurban vesilesiyle çok ciddi şekilde bir yardım etme imkanına da kavuşmuş oluyorlar. Zira kurbanın etleri, kurbanın getirdiği mali imkanlar, kurbanların derileri, yani kurbana ait bütün yol ve yöntemler aslında içinde yaşadığımız toplumun dezavantajlı ya da dünyanın dezavantajlı gruplarına bir el uzatma aracına dönüşmüş oluyor. İşlere biraz da sonuçları itibariyle bakmak lazım. Yani siz bir iş yaptınız, yaptığınız bu işin sonuçları nerelere doğru, ne şekilde karşılık buluyor, onu oralarda ölçmek lazım. İşte o ölçümü yaptığımızda kurbanın tırnağından tutun yününe, yününden tutun boynuzuna varıncaya kadar bütün parçalarının insanlar için bir menfaate dönüştüğünü görüyoruz. İşte bu menfaat bile aslında bu yapılan ameliyenin ne kadar doğru bir ameliye, hedefe ulaşan ne kadar doğru bir iş olduğunu bize göstermesi bakımından önemli. Tabi burada şundan uzak durmak lazım. Zaman zaman kurban kesen Müslümanlara işte hayvan katliamı yapılıyor gibi çok lüzumsuz, çok gereksiz noktalardan bakılarak eleştiri getiren, çok azınlık, bu işin idrakinde olmayan, farkına varamamış anlayışlar olmuyor mu? Bunlar da oluyor. Bunlara kulak asmamak gerekiyor. Çünkü niye asmamak gerekiyor? Biz biliyoruz ki yeryüzünde Cenab-ı Hak her bir varlık için bir pozisyon belirlemiş. Yeryüzünde insanoğlunun pozisyonu ayrı, insanın altındaki diğer varlıkların pozisyonları ayrı. bu pozisyonlar ayakta tutulduğu sürece dünya dünya olarak kalacaktır. Hı-hı. İnsan insan olarak sağlıklı bir şekilde muhafaza edildiği ölçekte insaniyetimiz ayakta kalacaktır. Bunun en önemli yollarından birisinin biz aile kurumu olduğunu biliyoruz, geçmişte vurguladık. Yani cinsler arasındaki evlilikle, karşı cinsler arasındaki evlilikle meşru bir zemin üzerinde insan nesli devam ettiği sürece insanoğlunun safiyeti, insanoğlunun o kutsiyeti, Allah'ın muhatap alıp hitap ettiği varlık olma özelliği ayakta tutulacaktır. İnsan altındaki varlıklar da o alt zeminde, kendi sınırları içerisinde muhafaza edildiği ölçüde onlar da kendi sınırları içerisinde kalacaklardır. Aksi takdirde bu iki cinsi birbirine yaklaştırmaya başladığınız an, insanı değil de diğer canlıyı tercih etmeye başladığınız an, Allah'ın koyduğu sınırlara müdahale etmeye başlamış oluyorsunuz.
Ki hocam hayvan için kurban edilmek de değil mi? Ayrı bir
nimet vesilesidir. Evet. Yani yaratılışı amacına kullanılması anlamına gelir. Yani bir hayvanın Allah'ın meşru görmediği bir alanda rızık haline dönüşmesiyle Allah'ın meşru gördüğü alanda rızık haline dönüşmesi arasında dağlar kadar fark var. Evet. Mesela aynı canlının bir içki sofrasında rızka dönüşmesiyle bir ibadet ortamında rızka dönüşmesi arasında fark var. Evet. Bu sizin nereden baktığınızla alakalı bir konudur. Zaten şunu biliyoruz ki yeryüzünde bazı canlılar bazı canlıların hayatiyetinin ölçüsü olarak konmuştur. Bu böyledir. Yani bunu bizim değiştirme imkanımız yoktur. Bir canlı hep diğer canlının var olup olmaması ile alakalıdır. Bir nimet diğer nimet için geçerlidir. Bizim inancımızda yeryüzünde cansız bir varlık yoktur. Allah her şeyin kendisini tesbih ettiğinden haber verir kitabımızda. Dağ da tesbih eder, taş da tesbih eder, bitki de tesbih eder, ot da tesbih eder. Yani bizim inancımızda otun canlılığı, laf edersiniz, ineğin canlılığı arasında bir fark yoktur. Sadece ottan bir basamak üstedir inek. Hı hı. Şimdi burada hani bazı hayvanseverler ineğin hakkını savunuyor, kendileri bir sefer hani diğer yeşillik yemeye başlıyorlar.
Hayır hocam, bir de sofralarından o yeşillikte bonfile can, eksik olmuyor öyle.
Yani bir de işin o tarafı var. Yani. Hadi oraya girmek istemedim ben. Hani onu eksik etseler bile yeşilliğin canlı olmamasının ölçüsü ne ki? O da canlı.
Evet.
Onların o da Allah'a zikrediyor. Onların da hakkı var. Yani hayvandan bir basamak altta diye sebzeyi, meyveyi cansız sayamazsınız. Hı hı. Sebze, meyve de canlı. Hatta onun bir altında yer alan dağ, taş da canlı. Kendi lisanında yaratanını tesbih ediyor. Evet. Kendi lisanında konuşuyor. Hazreti Peygamber'in Uhud Dağı ile yaptığı konuşma anlatılır bize. Tur-u Sina'da Cenab-ı Hak dağda ateş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a ateş vesilesiyle hitapta bulunmuştur. Evet. Bunların her birinin bir dili var. Bunların her birinin bir lisanı var. Biz bundan haberdar değiliz diyerek birini öbürüne tercih etme hakkımız yok. Ha, burada tercih sınırlarını kim koymuştur? Yaratıcı koymuştur. Evet.
Bizim haddimize değil.
Biz kural koyucu değiliz. Biz kural konulmuş kurallar içerisinde en iyisini uygulamakla yükümlüyüz. Kendi üzerimize düşeni yapmakla yükümlüyüz. Allah bizi seçmiş, muhatap almış, bize bir takım üstünlükler vermiş. Bunları yerli yerinde kullanmak lazım. Zaten böyle bir imtihan hayatındayız hep beraber. İşte bu noktadan baktığımızda peygamber uygulamalarının hep bu anlamda kurban uygulaması üzerinde yürüdüğünü görüyoruz. Mesela bir Enam suresi ayet 162-163'te Hazreti Peygamber'e şöyle bir hitapla Rabbimize yönelmesi istenilir. Kul der Cenab-ı Hak, şöyle de: İnne salati, benim namazım, ve nusiki, benim kurbanlarım. Nüsik burada özellikle haçta kesilen o kurbanlar için kullanılır ve diğer kurbanları da için alacak bir kavramdır. Ve mahyaya, benim hayatımda, ve memati, benim ölümümde, kim içindir? Lillahi rabbil alemin, alemlerin Rabbi içindir. Yani benim şu hayattaki yapıp ettiğim her şeyin dönüp varacağı yer neresidir? Allah'tır. Bunlar Allah için yapıyorum ben. Yoksa kendi zevkime, kendi keyfime, kendi menfaatime, bu benimdir noktasından bakarak değil, zaten Allah'ındı, Allah adına kullanıyorum, bilinç ve şuurunu yakalama zeminidir. Ve burada dikkat edin, ibadet denince namaz dikkate gelir, hı-hı, namaz örneği verilir. Nüsük denince de maldan feragatı temsil eder o da. Yani malı Allah için kullanabilme ve vakfedebilmeyi ifade eder. Mahyaya hayatın kendisini ifade eder. Memat da hayattan sonraki gelecek ölümü ifade eder. Yani bu dünyadaki duruşumda, ahiretteki gidecek yerimde Allah'ın ölçüleri içerisindedir ve o Allah'ın ortağı yoktur. Ve arkası şöyle tamamlanır: ve bizalike umirtu ve ene evvelül muslimin. Ben işte böyle emrolundum, ben Müslümanların ilkindenim denir. Yani bir Müslüman olarak bizim hayata bakış emrimiz, hayata bakış çerçevemiz böyle sunulmuştur. Allah içinlik üzerinde yürür. Meyveyi yesek de Allah'ın verdiği rızık olarak yiyoruz. O rızkın vereceği gücü, kuvveti Allah'a ibadette, Allah bilinç ve şuurunu idrak ederek yememiz gerekiyor. Hayvanı kurban etsek de bu kurbanı bu boyutta boğazlamamız gerekiyor. Zira hayvanın leş olmasıyla meşru et olması arasındaki fark, bizi bunu boğazlarken ortaya koyduğumuz niyette saklı.
Evet.
Eğer bu niyeti Allah içinlik bilinciyle kesiyorsanız adı kurban oluyor. Allah için değil de başka putlar için, başka beklentiler, başka hedefler, başka niyetler için kestiğiniz an leş oluyor.
Evet.
Aynı et, aynı bıçak, kesen aynı. Fark ne? Niyet. Mesele böyle bir şey. Yani kurban kesecek Müslümanların kurbana bu noktadan bakarak, yani Allah'a bir nimet şükrünün ifa edildiği gerçekliğini, illa kurban değil, aslında kestiğimiz, boğazladığımız, boğazlanmasını istediğimiz her hayvan için, izale olmasını istediğimiz her sıkıntıdan kurtulmak için adadığımız bütün kurbanları bu niyet üzerinden yürümemiz gerekiyor. Zaman zaman şu hatalar yapılabiliyor adaklarda. Falanca için adadım, falanca yatır için adadım, şunun için adadım. Yani orada Allah içinlik bilincini, şuurunu mutlaka kaybetmememiz gerekiyor.
Sadece burada ne yapacağız?
Sokmayacağız. Fark ne olabilir? Ha, bizim iyi bir şahsiyet olduğuna inandığımız bir büyüğün bulunduğu yerde kesebiliriz.
Bu ayrı bir şey.
O mekansal olarak o bizim tercihimizdir. Yani bu hani camide de ibadet edebilirsiniz, evde de ibadet edebilirsiniz. İbadeti evde yaparsanız ibadet etmiş olursunuz, camide yaparsanız 27 daha fazla alırsınız.
Evet.
İkisi de ibadettir.
Peki.
Gibi.
Peki, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.